Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Sami Göksün imzalı Mülkün Temeli başlıklı yazıyı aktaracağız. Mülkün sahibi ve adalet gününün tek hakimi olan Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği en mükemmel din İslam'dır. İslam, ilahi bir hayat nizamıdır. Bu nizamın temel esaslarından biri de İslam'ın olmadığı yerde adaletten, adaletin olmadığı yerde İslam'dan bahsedilemeyecektir. Adalet, Allah'ın emrettiği, sevdiği ve övdüğü yüce bir vasıftır. Adalet, peygamber mesleğidir. Adalet, hak ölçüsüdür. Adalet, çalışanla çalışmayanın, dürüstle sahtekarın eşit olması değil, hak sahibine hakkının tam olarak verilmesidir. Adalet, sadece Müslümanların arasında geçerli olan bir esas değil, bütün insanlar için yürürlükte olan alem şümul bir kanundur. Bu bakımdan adalet, dünyanın ve ahiretin nurudur. Adaletsiz bir dünya, karanlıklar içinde bir çöküşe mahkumdur. Bir milletin yükselmesi, ilerlemesi, kalkınması ve gerçek medeniyete ulaşması ancak adaletle mümkündür. Toplum içinde fertleri birbirine bağlayan, onları bir disiplin içinde tutan adalettir. Fertleri arasında adalet olmayan milletler, maddi bakımdan ne kadar güçlü olursa olsunlar, ızdırap ve sıkıntılar içinde bocalamaktan kurtulamazlar. Eğer cemiyette rüşvet, haksızlık, adam kayırma, kin, iftira, dedikodu, intikam, kara borsa, yalan ve yalancı şahitlik gibi kötü hasletler revaçtaysa, biliniz ki orada adaletten bahsedilemez. Huzur ve güvenden söz edilemez. Bugün toplumlar fitne ve fesat kılıcıyla delik deşik edilmektedir. Bundan dolayıdır ki cemiyetler adaletsizliğin ve Allah korkusundan mahrumiyetin sancısını çekiyor. Bu sancıyı dindirmenin tek yolu İslam'ın adaletine dönmektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ımız, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Nisa 115. Adaleti uygulamada da daima titiz davranın. Çünkü Allah hak ve adalet hususunda titiz olanları sever. Hucurat 9. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Doğrusu Allah işlediklerinizden haberdardır. Maide 8. Sevgili Peygamberimiz de hadisi şeriflerinde, hükmünde yönetimi ve velayeti altındakiler hakkında adil davrananlar, Allah katında nurdan minberler üzerinde olacaklardır. O halde her Müslüman, Allah'ın yakın ve kesin olan mutlak adalet günü gelmeden bu ilahi beyanlara kulak vermek zorundadır. Sevgi, hürmet, huzur ve güven isteyen herkes buna mecburdur. Çünkü adaletin olmadığı bir vicdanda, bir müessesede hak, adalet namına, fazilet, huzur ve güven namına hiçbir şey olmaz. Bir ailede bile adalet yoksa, orada huzur da, hürmet de yoktur. Adaletin hakim olmadığı, çalışanla çalışmayanın ayırt edilmediği, Allah korkusu ve hakikat sevgisinin öğretilmediği bir okuldan, üniversiteden hangi fazilet meyveleri toplanır? Devlet ve millet vazifeleri imanlı, bilgili, ehliyetli, dürüst ve adil kimselere değil de menfaatler ve çıkarlar uğruna gelişi güzel dağıtılırsa böyle bir cemiyette huzur ve güven kalır mı? Hak ve adaleti yerine getirmesi gereken emniyet ve adalet müesseseleri adalet namına adaletsizlik yapar. Maddi imkanlar, siyasi ikballer uğruna suçluyu suçsuz, zalimi mazlum hale çevirir, güçlüyü korur, güçsüzü ezerse böyle bir cemiyet helak olmaz da ne olur? Bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleriyle ne güzel anlatmıştır. Sizden öncekiler şu sebeple helak oldular. Onlar, şerefli bir kimse hırsızlık yaptığı zaman hırsızı serbest bırakırlar. Güçsüz bir kimse hırsızlık yapınca da ona ceza uygularlardı. Patron çalıştırdığı kimselerin hakkına riayet etmez, işçi ekmek yediği iş yerini yıkmaya, yakmaya kalkar, memur vazifesinde ihmallerde bulunur, adamına göre iş görür, esnaf ölçüsüne, tartısına dikkat etmez, kara borsacılık yapar, yazar kalemini hak ve adalet namına oynatmaz, avukat müvekkilini adalet ölçülerine göre savunmaz, maddi olarak iş görür. Hülasa, böyle bir toplumda kim huzur ve güven bekleyebilir? Yüce Allah'ımızın kesin bir adalet gününün geleceğini, dünyada yaptığımız her iş ve hakikatin mutlaka hesabının sorulacağını kalbimizden bir an olsun çıkarmayalım. Her zaman ve her yerde haktan ve adaletten yana olalım. İstesek de istemesek de ömür yapraklarımız solup gidiyor. Zaman mutlak bir hesaplaşma gününe doğru hızla akıp gidiyor. Kâr ve zarar günü yaklaşıyor. Öyleyse Yüce Rabbimizin şu beyanını iyi okuyup, iyi anlayıp ona göre bir hayat nizamı oluşturmalıyız. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya 47. Yüce Rabbim bizlere adalet noktasında Peygamber Efendimiz'i, sahabe-i kiram efendilerimizi ve özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i anlayabilmeyi nasip eylesin. Adaletten ayırmasın. Amin. Sami Göksu'nun kaleme aldığı Mülkün Temeli başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de birlikteliğimize derginin bir hadis bir mesaj bölümünden Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Sade Yaşamak İmandandır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir hadis. Ebu Umame İyas İbni Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır. Bir mesaj. Ey mümin kardeşim, gücün yettiği kadar sade yaşamaya çalış. Bir gün ashab-ı kiram sevgili peygamberimizin yanında dünyadan bahsetti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. İşitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır. Evet, sade yaşamak imandandır. Mümin imanının bir gereği olarak yemesinde, içmesinde, giyinmesinde, konuşmasında, evinin tefrişatında, kısacası hayatının her alanında sade yaşamak durumundadır. Mümin sade giyinir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan giyinmede asıl olan mahrem yerlerin örtülmesi, elbisenin temiz olmasıdır. Bunun yanında örfi olarak cemiyet tarafından kabul gören mutedil elbise türlerini giymek de mühimdir. Mümin mutedil giyinir, şatafatlı, cafcaflı, rengarenk elbiseler giyinmekten kaçınır. İlla marka olsun diye tutturmaz, renk uyumu, takı uyumu vesaire gibi takıntıları yoktur. Unutulmamalıdır ki bugün yaşadığımız dünyada kapitalist sistemin dünyaya hakim olmak için kullandığı enstrümanlardan neredeyse en etkili olanı giyim sektörüdür. Şuursuz tüketime dayalı bir dünya kurmaya çalışan bu çarpık sistem, aynı zamanda giyim yoluyla bir kültür aşılamaya, dayatmaya çalışıyor. Bu bakımdan mümin, gösterişten, gurur ve kibirden uzak bir şekilde mümkün olduğunca sade giyinmelidir. Zira bu dünya hayatında örneğimiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sade ve düzgün giyinir, lüks ve israftan da kaçınırdı. Hitapta sadelik esastır. Mümin konuşurken sade ve anlaşılır bir dil kullanmalı, mübalağa ihtiva eden ağdalı bir dil kullanmamalıdır. Zira sevgili Peygamberimiz yapmacık bir şekilde insanlar üzerinde etki oluşturmak için sözü uzatanların kıyamet günü kendisinden uzak kalacak olan kişiler arasında yer alacağını ifade etmektedir. Aynı şekilde övgüde de aşırıya gidilmemelidir. Çünkü övgüde aşırıya gitme, övülen kişiyi kutsileştirmeye, hatta Allah korusun ilahlaştırmaya kadar götürebilir insanı. Bu sebeptendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların kendisi hakkında aşırılığa kaçmasına müsaade etmez. "Bana Allah'ın kulu ve Resulü diyiniz." buyururdu. Yine bir defasında huzuruna gelen ve konuşurken korkudan titremeye başlayan bir kişiye şöyle seslenmişti. "Sakin ol kardeşim. Ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum." Yeme içmede de sadelik mühimdir. Kapitalist düzen burada da kendini göstermekte, fast food türü yiyecekler arz endam etmektedir. Sonunda burada da maalesef bir kültür dayatması söz konusudur. Üzülerek ifade edelim ki artık insanlar kuru fasulye, nohut yemeği gibi annelerinin yaptıkları lezzetli bir o kadar da besleyici yemekleri yemez, hatta beğenmez hale gelmişlerdir. İçinde ne olduğu belli olmayan ama albenisi olan, dondurulmuş ve içine lezzet enjekte edilmiş gayri tabi yiyecek ve içecekler daha rağbet görmektedir. Sadelik hayatımızın her alanını kuşatmalı. Evlerimiz sade olmalı. Bazı evlerde hiç kullanılmayan, sadece misafir odasında seyirlik olarak bekletilen eşyalar var. Altın ve gümüş kaplamalı tabaklar, çatal ve kaşıklar var. Burada aynı zamanda büyük bir israf da söz konusu olmakta. Ayşe validemizin anlattığına göre, Ensar'dan bir kadın kendisine ziyarete gelmiş, Peygamber Efendimizin yatağının katlanmış bir şilteden olduğunu görünce hemen evine giderek içi yün dolu bir yatağa girmişti. Yatağının değiştiğini gören sevgili Peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurdu. "Ya Ayşe, o yatağı geri ver. Allah'a yemin ederim ki şayet isteseydim Allah altın ve gümüşten dağları benimle yürütür, emrime verirdi." Yine bir gün yerde üzerine yattığı hurma lifinden örülmüş kaba bir hasırın gül tenli, gül kokulu peygamberinin yüzünde iz bıraktığını gören Hazreti Ömer, bu manzara karşısında çok müteessir olmuş, gözyaşlarını tutamamıştı. Ona şöyle seslendi. "İranlılar Kisralarını sarayda yaşatırken, Bizanslılar Kayserlerini lükse ve ihtişama boğmuşken, sen bir hasırın üzerindesin." Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı." Ayeti kerimesini okuduktan sonra şöyle buyurdu. "Dünya onların, ahiret bizim olsun. İstemez misin ya Ömer?" Zühd hayatını Peygamberimizden öğrenen Hazreti Ömer'i yıllar sonra şöyle tasvir edeceklerdir. Tabiin alimlerinden Zeyd bin Vehb anlatıyor. "Ömer bin Hattab'ı üzerinde yamalı bir elbiseyle çarşıda gördüm. Elbisesinde 14 yama vardı. Bu yamalardan bazısı da deridendi. Bu bakımdan mümin lüks içinde bir hayat yaşamaz. Çünkü o dünya hayatının geçici olduğunu, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu bilir ve ona göre bir hayat sürer. İşte sade yaşamak, dünyanın geçici olduğunu, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu insana hatırlatır. Esas hayatın ahiret hayatı olduğuna her zerresiyle inanmış ve yaşamış olan Resul-i Ekrem Efendimiz, her daim sade ve mütevazı hayatı ashabına öğütlemiştir. Mekke'nin fethi gibi büyük ve ihtişamlı bir zafer kazandığında bile o aynı hal içindeydi. Devesinin üzerinde başı öne eğik, secde halinde Mekke'ye giriyor. Esas hayat, ahiret hayatıdır buyuruyordu. Evet, mümin sade yaşamalı ancak pejmürde bir halde de olmamalıdır. Allah üzerimizdeki nimetlerin tezahürünü de murad etmektedir. Bu bakımdan mümin ikisi arasında bir denge kurmaya çalışır. Şu kadar var ki lüks içerisinde yaşamak kişinin kibir ve gurura kapılmasına sebep olabilir. Kişiyi maddenin kölesi yapabilir. İşte mümin hakiki imanını ortaya koyarak ve tevazu kanadına tutunarak takva, şükür ve sabır gibi iyi hasletlerle kendini donatmalıdır. Ser levha hadisi şerifimizde sade yaşantıyla iman arasında bir bağ kurulmaktadır. Buna göre hakiki imana sahip olan bir mümin sade hayat yaşamayı tercih eder. Velhasıl mümin lüks ve israfa girmeden, gurur ve kibire kapılmadan sade bir hayat yaşamalı, dünyanın geçici olduğunu, bir imtihan yeri olduğunu unutmamalıdır. Şu hususu da akıldan çıkarmamalıdır ki, moda denilen dayatma, lüks ve konfor içinde bir hayat, para, konfor, bunların hiçbiri insana gerçek mutluluğu vermekte yeterli değildir. Gerçek mutluluk ancak rızayı ilahi doğrultusunda sade bir hayat yaşamakla elde edilebilir. Ne mutlu rızayı ilahi doğrultusunda sade bir hayat yaşayabilenlere. Rabbimiz lüks ve israftan uzak, sade bir hayat sürmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi kendisine kullukta daim eylesin. Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Sade Yaşamak İmandandır başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Aşıklar Ölmez başlıklı yazıyı sunacağız. Pederimin vazifesi sebebiyle Trakya'nın şirin bir kasabası olan Uzunköprü'deydik. 10-12 yaşlarındaydım. Askeri lojmanlar Ergene Nehri'ne çok yakın olduğu için sık sık dere kenarına gider oynardık. Yine böyle bir gün nehrin kenarında oynarken suyun içinde bir taş dikkatimi çekti. Üzerinde sanki yazılar vardı. Eğilip taşı aldım ancak taşı sudan çıkarıp elime aldığım zaman taşın üzerindeki yazılar kaybolmuştu. Taşı cebime koyup arkadaşlarla oyunumuza devam ettik. Eve geldiğim zaman taşı cebimden çıkarıp tekrar baktım. Üzerindeki yazılar görünmüyordu. Herhalde yanlış gördüm diye düşündüm ama o taşı atmadım. Atmadığım gibi de sakladım ve o taşla birlikte taş biriktirmeye başladım. Hala da dünyanın çeşitli yerlerinden gelen hatırı sayılır bir taş koleksiyonum vardır. Aradan yıllar geçti. İstanbul'a yerleştik. Günlerden bir gün bir sohbet halkasında bu taşın hikayesini bir büyüğümüze anlattım. "Taşı saklıyor musun?" dedi. "Evet ama üzerindeki yazılar görünmüyor," dedim. "Görünmez tabii, o ancak yerinde görünür," dedim. O günden sonra bu taş hadisesi daha da merakımı celbetmeye başladı. Artık rüyalarıma giriyordu. Bir dahaki sohbetimize o taşı da yanımda götürdüm ve büyüğümüze gösterdim. "Bak evladım, bu taşın sırrını ancak havlucu Ahmet amca çözer," dedi. Ümmi bir adamdır kendisi. Edirne'de bulunan büyük evliyalarla manen irtibatlıdır. "Nerede bu havlucu Ahmet amca efendim? Kendisine nasıl ulaşabilirim?" diye sordum. "Edirne'ye gideceksin. Kendisi her sabah eski camide cemaatle sabah namazı kılar. İşrak vaktine kadar tesbih ve zikirle meşgul olur. Orada bulabilirsin, dedi. Uygun bir zaman kollayıp Edirne'ye gittim ve eski camide Havlucu Ahmet amcayı buldum. Ona durumu anlatıp taşı gösterdim. Havlucu Ahmet amca taşı evirdi, çevirdi, sonra anlatmaya başladı. Bak evladım, inandıkları dava uğruna Arabistan çöllerini aşan sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz, Anadolu'ya, İran'a, Azerbaycan'a kadar uzanıp ilahi kelimetullah uğruna candan, canandan vazgeçmişler. Daha sonra onların açtığı yoldan ilerleyen dava adamı gönüllüler, Anadolu bozkırlarını aşarak Balkanlara kadar uzanmışlar. Gittikleri yerlerde gönülleri fethetmenin, gönülleri kazanmanın derdinde olmuşlar. İşte bu taşın üzerinde de bir yer tarif ediliyor. Tarif bu evliyalardan birinin yerini işaret ediyor olabilir, deyip tarif edilen yeri bana yazdırdı. Artık bu vazifeyi tamamlamam lazımdı. Uygun bir zamanda tekrar uzun köprüye gidip nehrin kenarında önce taşı bulduğum yeri buldum. Eski tek kişilik iptidai bir teleferik vardı. Onun demir ayağının dibindeydi taşı bulduğum yer. Nirengi noktası olarak alarak orayı aldım ve defterimdeki tarifi takip etmeye başladım. Kasabada tarifin bittiği yerde bir banka vardı. Başka görünürde bir şey yoktu. Bankanın karşısında eski bir bakkal dükkanı vardı. Oraya girdim. İçerideki yaşlı amcaya durumu anlattım. Yaşlı amca önce bana gülümsedi. ''Hayırdır evlat, define mi arıyorsun?'' dedi. ''Yok amcacığım, bir büyüğüm bana bu yerde bir evliya kabrinin varlığından söz etti. Görünür olmak istediği için bunun bir işaret olabileceğini söyledi. O sebeple'' deyince, ''Olabilir evlat, o bankanın olduğu yerde çok eski bir çeşme vardı. Üzerinde de çok güzel çiniler vardı. Ama gördüğün gibi artık yok.'' Buna benzer bir durum daha var, anlatayım sana evlat. Mesela bu köprünün yapımı arasında burada çalışan işçilere gönüllü olarak yardım eden, hastalara bakan, yaralananlara ilaç veren iki gönüllü hanımın ana bacının kabri de viran durumda. Maalesef bu güzel insanların kabirleri bugün kendi adlarıyla anılan Ana Bacı Caddesi'nin hemen başlangıcında bir merdiven altında metruk bir vaziyette. Halbuki 1894 tarihli Edirne Salnamesi'nde ana bacı kasaba kenarında türbe-i mahsusalarında medfun olup mezarları sade taştır. Gazi Turhan Bey'in emektarından bulundukları rivayet olunuyor. Türbeleri harap, civardaki kabristan muhafazasızken ashabı hayrat ve müntesibin tarafından Gazi merhumun türbedarı Hacı Mustafa Dede tarafından türbe-i meskure müceddeden inşa olunduğu gibi kabristan dahi muhafaza edilmiştir deniliyor. Bugünse ne tarihi Osmanlı mezarlığı ne ana bacı türbesi kalmış. Tarihi eser katliamından ilçemizdeki mezarlık ve ana bacı türbesi de nasibini almış. Bugün hüzünlü bir şekilde gönüllü irfan sahibi ehli himmetten bir Fatiha beklemekteler. Olsun, Yunus'umuzun dediği gibi ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez, dedi. Amcaya veda edip hemen belediyeye gittim. İstanbul'dan geldiğimi, kabrin olabileceği yerin tarifini ve orada tanıştığımız amcanın çeşme ile ilgili söylediklerini görevlilere izah ettim. Notlar aldılar, iyi niyetle ilgileneceklerini söylediler. O tarihten sonra bir daha uzun köprüye gitmek nasip olmadı ama o taşı hala saklarım. Kainatın varlık sebebi, esrar ve nur, menba-ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhi saadetlerine ve onun ashab-ı kiramının cümle evliyaullahın ruhaniyetlerine bir Fatiha ikramınızı dilerim. Rabbimiz hayatımızın son anını bizlere de şeb-i aruz eylesin. Amin. Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Aşıklar Ölmez başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de kıymetli dinleyenlerimiz. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.